Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Almanlar Avrupa'da gün geçtikçe güçleniyordu ve şimdi Asya ve Afrika ülkelerine göz dikmişlerdi. Yıllardır İngiltere ve Rusya'nın büyük zenginlikler biriktirdiği ülkeler. İngiltere ve Rusya, Almanların gücünü yok etmek ve kimsenin sömürgelerini tehdit etmemesi için çareyi Almanya ile savaşmakta gördüler. Birinci Dünya Savaşı'nın ortamını bu düşünce ve hayallerle hazırladılar. İran Radyosu'ndan herkese selamlar. Bu Dünya Tarihi Podcast serisinin bir başka bölümüdür. Halkın, kıtlığın, hükümetin ve mücadelenin tarihi ve anıları. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Savaş Hicri Şemsi 1293'te, Miladi 1914'te başladı ve henüz 18 yaşına giren İran Şahı tarafsızlığını ilan etti. Ancak İngilizler güneydeki petrol kuyularını Osmanlı ordusuna karşı korumak için birliklerini Huzistan'a soktular. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu da Kuzey İran'da bulunan Rus askerleri tarafından sınırlarının tehdit edildiği bahanesiyle birliklerini İran topraklarına soktu ve Ruslarla savaşmaya başladı. Bu saldırılara karşı Kaçar hükümeti hiçbir şey yapmadı. Ancak İran'da her şey Kaçar hükümeti ve şahlarıyla sınırlı değildi. Siyaset ve ekonomi şahların elinde ise halkın sosyal ilişkileri, inançları, değerleri ve yaşam tarzı her şeyden çok dinden ve dini kurumlardan etkileniyordu. Din alimlerinin halk arasında özel bir yeri vardı ve İslam öğretileri halkın günlük yaşamında yaygındı. Bu durum İran halkının asla zorbalığa ve zulme boyun eğmemesini sağlıyordu. Savaş başladığında Necef'teki büyük İslam alimleri İtilaf devletlerine karşı ve Osmanlı İmparatorluğunu savunmak için cihat ilan ettiler ve İran alimleri de onları takip ederek halkı işgalcilere karşı koymaya çağırdılar. Kuzeyde Mirza Küçük Han Cengeli, güneyde Reis Ali Delvari ve yandaşları Şiraz ve çevresinde Kaşkayı kabilesinin yiğit adamları Rus ve İngilizlerle savaştı. Meclis üyelerinden bir grupta Milli Savunma Komitesi kurdu. Komitenin başında hayatını zulüm ve adaletsizlikle mücadeleye adamış Seyyid Hasan Müderris adında bir din adamı vardı. Onlar başkentin yakınlarında Ruslarla çatıştılar. Dünya Savaşı cephelerinde Almanlar giderek zayıflıyordu ve bu durum İngiltere ve Rusya'nın diğer cephelerdeki güçlerini takviye etmesine ve Güney İran halkının direnişini bastırmasına izin verdi. Ancak hikaye bu kadarla bitmedi. Tarım arazileri savaştan zarar görmüştü ve İran topraklarında savaşan Rus ve İngiliz askerlerinin bol miktarda erzağa ihtiyacı vardı. Bu durum İran'ı tekrar kıtlığa sürükledi. Açlık her gün daha fazla insanı yere seriyordu. Açlar bir lokma ekmek bulmak için şehirlerinden göç ediyorlardı. Ancak hiçbir yerde durum daha iyi değildi. Yollar cesetlerle doluydu. Savaş, tarafsız İranlılara en kötü yüzünü gösterdi. Birinci Dünya Savaşı 4 yıl sonra, miladi 1918 yılında sona erdiğinde Osmanlı İmparatorluğu da ortadan kalkmıştı. Kısa bir süre sonra Rusya'da iç savaşa girdi ve İran içindeki Rus kuvvetleri anlaşmazlığa düştü. Rus kuvvetleri yavaş yavaş İran'dan çekildi ve İngiltere, İran'daki nüfuzunu genişletmek için ortamı uygun gördü. Bu koşullar altında Milli Şura Meclisi 4. kez varlığını ilan etti ve Seyyid Hasan Müderris de dahil olmak üzere halkın temsilcileri meclis salonunda hazır bulundu. Ancak Şah daha önce İngiltere'ye sadakatini kanıtlamış olanlar arasından bir başbakan seçti. Mirza Hasan Han Vusukoddevle. Vusukoddevle İngiliz Büyükelçisi'yle gizli görüşmeler başlattı. Savaşta zafer sarhoşu olan İngiltere, İran'da artık rakibi kalmadığı için Vusukoddevle hükümetinden İran ordusunun ve ekonomisinin yetkisini onlara devretmesini istedi. Bu sözleşmeye göre İngiltere, İran'a orduyu ve ülke ekonomisini yeniden inşa etmek için kullanması için bir kredide ödeyecekti. Sözleşmenin önemli noktası İngilizlerin İran'a yaptıkları seferin masraflarından gururla vazgeçmeleriydi. İngiltere İran topraklarını işgal etmiş, birçok insanı öldürmüş, büyük bir kıtlık yaratarak binlerce İranlının ölümüne neden olmuş ve şimdi İranlılardan para almadığı için onlara lütufta bulunuyordu. Bu anlaşma İran'ı tamamen İngiltere'nin eline veriyor ve bağımsızlığını ortadan kaldırıyordu. Vusukoddevle bu sözleşmeyi imzalamak için İngilizlerden 400 bin tümen rüşvet aldı ve tabii ki onlardan banyo nişanı aldı. Banyo nişanı şövalyelerin İngiliz hükümetine yaptıkları hizmetlere karşılık aldıkları onursal bir hükümdür. Bu nişana banyo nişanı denmesinin nedeni, Orta Çağ'da şövalyelerin bu nişanı almadan önce arınma işareti olarak hamama gitmeleriydi. Meşrutiyet kanununa göre her sözleşmenin mecliste onaylanması gerekiyordu. Meclis bu utanç verici sözleşmeden haberdar olduğunda ona karşı çıktı ve Seyyid Hasan Müderris bu muhaliflerin başındaydı. Necef alimleri de bu sözleşmeden haberdar olduklarında ona karşı çıktılar ve halk da temsilcileri ve alimleri takip ederek bu sözleşmenin uygulanmasına karşı çıktı. Bu sözleşmeye göre genel itirazlar Ahmet Şah'ın Vusukoddevle'yi başbakanlıktan azletmesine neden oldu. Vusuko devlerinin azledilmesiyle miladi 1919 sözleşmesi de fiilen geçersiz hale geldi. Yeni başbakan da meclis toplandığında sözleşme hakkında karar vereceğini vurguluyordu. Bu bahaneyle İngiliz, subay ve uzmanlardan bir süre izinli ayrılmalarını istedi. İngilizler 1919 sözleşmesinin bu kadar muhalifiyle hedeflerine ulaşamayacaklarını ve başka bir çare bulmaları gerektiğini yavaş yavaş fark ediyorlardı. İngiliz hükümeti şahın meclise karşı yeterli güce sahip olmadığını ve meclisi ve meclis üyelerini kendi nüfuzunun genişletmenin önünde engel olarak gördüğü için kendi kuklası olan bir hükümeti kuvvetlendirerek meclisin gücünü azaltmaya karar verdi. İran'da meşrutiyet devriminden sonra 15 yıl içinde yaklaşık 55 hükümet değişti. Başbakan şah tarafından atanıyor, bakanlarını meclise tanıtıyordu ancak bir süre sonra birçok sorun ve Rusya ve İngiltere'nin yoğun müdahalesi nedeniyle görevden alınıyor ve başka biri hükümet kurmakla görevlendiriliyordu. Bu hükümetlerden bazıları sadece 4 gün bile dayanamıyordu. Bakanların sürekli değişmesiyle ülkenin tüm işleri düzensizdi ve güvensizlik ve yoksulluk tüm ülkede kol geziyordu ve tüm halk bu durumdan çok rahatsızdı. İngiltere'nin planı her şeyi meşrutiyet rejiminin yetersizliğinin üzerine atmak ve cumhuriyet rejimi peyniriyle İranlıları yeni bir tuzağa düşürmekti. İngilizlerin sözünü dinleyen ömür boyu bir cumhurbaşkanı. Bu amaçla İngiltere, İran'ın bazı siyasi adamlarıyla görüşmelere başladı. Ancak daha sonra askeri kuvvetlerin komutanı olan Rıza Han Mirpenci daha uygun gördü. Güçlü ve acımasız bir adam olan Rıza Han Mirpenç, İran'da kimsenin İngiltere'ye kolayca karşı çıkmayacağı bir hükümet kurabilirdi. Rıza Han meşrutiyeti cumhuriyete dönüştürme planını meclise sundu. Ancak Ayetullah Müderris ve yandaşları bu plana şiddetle karşı çıktılar. Yaşlı sömürgeci İngiltere'nin desteklediği bir cumhuriyetin sonucunun despotizmden başka bir şey olmayacağını biliyorlardı. Halkın temsilcileri ülkeyi düzensizlik ve kaos çukurundan çıkartıp despotizm kuyusuna bırakmak istemiyorlardı. Müderris ve yandaşlarının çabaları meclisin Rıza Han'ın planını onaylamamasına neden oldu ve Rıza Han ve Seyit Hasan Müderris arasındaki düşmanlık buradan başladı. Hicri Şemsi 1299 yılının Behmen ayının son günlerinde Rıza Han bir grup askeriyle Tahran'a doğru yola çıktı. Tahran'daki ordu komutanı Serdar Humayun, onların hareketini öğrendiğinde bir ulakla bu yer değiştirmenin nedenini sordu. 4 aydır maaş alamayan Rıza Han ve askerleri maaşlarımızı almak ve ailelerimizi ziyaret etmek için Tahran'a geliyoruz dediler. Rıza Han ve yandaşları Tahran'a girdiğinde şehir içindeki askeri kuvvetlerin direnişi hızla kırıldı ve başkent Rıza Han Mirpenç'in eline geçti. Tüm bakanlıkların kapatılması ve yaklaşık 400 siyasi şahsiyetin tutuklanmasıyla bu hareketin bir darbe olduğu herkes için netleşti. Rıza Han hükümeti ve meclisi feshetti ancak hala Kaçar Şahı'na sadıktı. Darbeye katılanların yanında Seyyid Ziyaeddin Tabatabai adında bir sivil de vardı. İngilizlerin yıllardır dostluğuna güvendiği ünlü bir gazeteciydi. Ahmet Şah Kaçar, şehrin darbecilerin elinde olduğunu görünce onların taleplerini kabul etti. Seyyid Ziyaeddin Tabatabai başbakan oldu ve Rıza Han Mirpenç savaş bakanı olarak orduyu yeniden inşa etmeye başladı. 2,5 yıl boyunca sonraki tüm hükümetlerde Rıza Han savaş bakanıydı. Neden en başından beri başbakan olmadığı ve tüm bakanlıkları elinde almadığı büyük bir soru işareti. Belki de o zaman güçlü bir ordu kurmak diğer tüm planlardan daha önemliydi ya da belki de bu Kazak subayı darbeden sonraki ilk günlerde başbakanlık düzeyinde bir deneyime ve yeteneğe sahip değildi. Rıza Han'ın darbesinden 4 yıl sonra 4. meclis yeniden toplandı ve bu sefer Ayetullah Müderris meclis başkan yardımcısı oldu. Reformist Parti'yi kurdu ve Hicri Şemsi 3 Esvend 1299 darbesine karşın kişileri meclisten ihraç etti. Hala savaş bakanlığı görevini yürüten Rıza Han yetki alanını genişletmek istiyordu ve hükümette onun aşırılıklarıyla başa çıkma gücüne sahip değildi. Ancak meclis ona karşı duruyordu. 5. meclis açıldığında Müderris ve yandaşları azınlıktaydı ve meclis çoğunluğu Rıza Han'ın destekçilerinden oluşuyordu. Rıza Han'ın destekçileri meşrutiyetin cumhuriyete dönüştürülmesi planını yeniden gündeme getirdiler. Fakat Müderris yandaşları yine de şiddetle buna karşı çıktılar. Hatta Seyit Hasan Müderris 3 kez Rıza Han'ı görevden almaya çalıştı. Ancak yandaşların azınlığı nedeniyle başarılı olamadı. Müderris'in muhalefeti ve sağlam, mantıklı konuşmaları Rıza Han'ın planlarının onaylanmasını engellemeyi başarmıştı. Sonunda Rıza Han ve yandaşları Müderris'i ortadan kaldırmaktan başka çare bulamadılar. Onu yaraladılar ve mecliste olmadığı bir zamanda Rıza Han'ın planına güven oyu verdiler. Bu olaydan 2 yıl sonra yani Hicri Kameri 1342, Miladi 1925 yılında milletvekillerin yaklaşık 1/3'ünü hazır bulunduğu 5. meclis 80 oyla Kaçar Hanedanı'nı feshetti ve Rıza Han'ı İran Şahı olarak seçti. İngiltere yeni şahı tanıyan ilk ülke oldu. Rıza Şah taç giydikten sonra bir süre İslam alimlerinin bir kısmı ile iyi ilişkilerini korudu. Ancak hükümetini sağlamlaştırdıktan ve özellikle Türkiye yaptığı seyahatten ve Atatürk'ün eylemlerinden etkilenen Rıza Han, dinin siyasetten ayrılması fikrine kapıldı ve kıyafetlerin tek tip hale getirilmesi yasası, din adamları kıyafetlerinin giyimi izninin kısıtlanması, vaaz ve hitabet meclislerinin de ağızların yasaklanması gibi bazı eylemlerle pratikte din alimleri sınıfı ve toplumunu dindar kesimiyle karşı karşıya geldi. Bu çatışma Rıza Han'ın özgürlük adı altında İranlı kadınların İslami başörtüsüyle mücadele etmeye çalıştığı zaman doruğa ulaştı. Hicri Şemsi 1307 yılının Nevruz'unda Rıza Han'ın eşi Tacül Mülük, kızları ve bir grup saray kadını ile birlikte görünüşte yılbaşı anlarını geçirme bahanesiyle ancak aslında İslam dışı görünümü normalleştirmek ve başörtüsüzlüğü teşvik etmek için Kum'a gitti ve Hazreti Masume Salamullah Ali Han'ın kutsal türbesinde uygun bir örtü olmadan hazır bulundu. Kum ilim havzasının kurucularından ve öğretmenlerinden Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafkı'ya Şah'ın eşinin başörtüsü olarak türbeye girdiği haberi verildi. O sırada kutsal türbede duayı nutbe okumakla meşgul olan Ayetullah Bafkı önce öğrencisinden onları uyarmalarını istedi. Ancak onların aldırış etmediklerini görünce kendisi emri bil marufta bulundu ve onlardan ya başörtülerine riayet etmelerini ya da türbeyi terk etmelerini istedi. Türbede bulunan halk da Ayetullah Bafkı'ya uyarak saray kadınlarının başlarının açık olmasına itiraz etti. Sonunda Rıza Han'ın eşi türbeyi terk etmek zorunda kaldı. Kum valisinin evine gitti ve telefonla şahı olup bitenlerden haberdar etti. Rıza Han motorize bir askeri birlikle kendisini Kum'a ulaştırdı. Kutsal türbeye girdi ve şeyhi tekme tokat dövdü. Öyle ki o mücahit fakihin kaburgalarından biri kırıldı. Ama kimse itiraz etmeye cesaret edemedi. Ayetullah Bafkı'yı tahrına götürüp hapsettiler ve 6 ay sonra reye sürgün ettiler. Bu olaydan 7 yıl sonra Meşhed halkı erkeklerin kıyafetlerini değiştirme emrine itiraz etmek için İmam Rıza Aleyhisselam türbesinde oturma eylemi yaptı. Bu oturma eylemi o kadar şiddetle bastırıldı ki 1600'den fazla kişi öldü ve birçoğu da yaralandı. Bu olaydan sonra Meşhed'in önde gelen din adamları tutuklandı ve sürgün edildi. İngiltere ve kukla yöneticisi İran halkının nasıl ki onların sefahatlerine, yağmalarına ve zorbalıklarına çaresizlikten ses çıkarmadılarsa, dinsizliğe de sessiz kalacaklarını ve yavaş yavaş yaşam tarzlarının değişeceğini düşünüyorlardı. Belki de bu din karşıtı eylemlerin yıllar sonra büyük bir devrime yol açacağını bilselerdi, asla böyle bir hata yapmazlardı. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcastimizin bu bölümünde Kacar Hanedanlığı'nın sona ermesi ve Rıza Han'ın İran Şahı olmasını ele almaya çalıştık. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bu podcasti arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehr-i Ramazan'ellezî unzile fîhil Kur'an.
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim, kerim. Ramazan rahim rahim, şehrü'l ibade,
شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 24. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Mübarek Ramazan ayında Yüce Allah'ın yeryüzüne yönelik rahmeti daha da artar ve bu rahmetin de işaretleri özellikle de Müslüman toplumlarda belirgin hale gelir. Müslümanlar dini inançları gereği Ramazan ayında güzel gelenekleri vardır ki iftar vermek bu güzel geleneklerden biridir. Allah Resulü'nden miras kalmıştır.
Akşam ezanına dakikalar kalmıştı. Münacat sesi geliyordu. İftar sofrası eve ayrı bir güzellik kazandırmıştı. Anne iftar sofrasını tamamlamakla uğraşıyordu. Ailenin küçük kızı Sare çocuksu coşkusu ile ve merak içinde her şeye bakıyordu. Baba elinde ekmek ve gözünde hoş bir tebessümle eve geldi. Büyük baba, büyük anne, hala, dayı, teyze o gün eve misafirdi. Hepsi sevgi ve şefkat dolu bir ortamda orucunu açacaktı. O sırada ezan sesi yükseldi ve yürekler has bir nuraniyetle aydınlandı. Büyük baba ayağa kalkınca herkes ona saygı olarak yerinden kalktı. Büyük baba sevgi dolu bir bakışla herkesi gözden geçirdi. Belki de o güzel ve melekuti anlarda Yüce Allah bu birlikteliği hatta o olmadığı günlerde bozmamasını ve kalıcı kılmasını niyaz ediyordu. Büyük babanın daveti üzerine herkes iftar sofrasına oturdu. Büyük baba ellerini gökyüzüne doğru yöneltti ve dua okudu. Herkes amin dedi. Bu güzel ziyafeti küçük Sare asla unutmayacak. Sare büyüdüğünde mutlaka bu güzel geleneği sürdürecektir. O da sade ve samimi iftar sofrası ile gönülleri birbirine yakınlaştırmaya çalışacaktır.
Evet, biraz önce de belirtildiği üzere mübarek Ramazan ayında Yüce Allah'ın yeryüzüne yürenlik rahmeti daha da artar ve bu rahmetin işaretleri özellikle Müslüman toplumlarda belirgin hale gelir. Müslümanlar din inançları gereği Ramazan ayında güzel gelenekleri vardır ki iftar vermek bu güzel gelenekten biridir ve Allah Resulü'nden miras kalmıştır. O Hazret bu geleneğin önemi hakkında şöyle buyuruyor. Kendinizi iftar vererek cehennem ateşinden koruyun. Velev ki verdiğiniz iftarlık yarım hurma veya bir yudum su olsun.
İftar vermek Müslümanlar arasında sosyal ilişkileri, dostluk ve kardeşliği pekiştiren güzel geleneklerden biridir. İslam dini esasen sevgi ve dostluk dinidir ve insanların ilişkileri saygı ve sevgi ve edep çerçevesinde oturtulmasına vurgu yapar. İslam peygamberi sosyal ilişkilerinde insanlara en çok sevgi ve saygı gösteren bir insandı. Nitekim kim o Hazretle görüşecek olursa eşsiz kişiliğine hayran olurdu. Allah Resulü çok güzel bir ahlak ve tebessümlü bir yüz ve alçak gönüllü bir şekilde başka insanlara karşılardı. O Hazret bir vecizesinde şöyle buyurur. Bazı insanlar hayır anahtarları ve diğer bazıları kötülük ve şer anahtarlarıdır. Ne mutlu Yüce Allah ellerine hayır anahtarlarını verenlere.
Başkalarına yardım etmek veya onların gönlünü şad etmenin türlü yolları vardır. Örneğin bir dosta acısını paylaşmak kederini hafifletir veya bazen küçük bir infak, sıkışmış vaziyette olan bir insanın yaşamından büyük bir düğümün çözülmesine vesile olur ve infakta bulunan insana karşı sevgi fidanını kalbine dikmiş olur. Allah Resulü bir vecizesinde insanları şad etme yöntemlerinden üç örneğe işaret ederek şöyle buyurur. En güzel amellerden biri bir Müslümanı şad etmektir. Şöyle ki ya onun borcunu ödersin ya da bir hacetini yerine getirirsin veya içindeki bir kederi de veya sıkıntıyı giderirsin.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak verelim. Bugün sizler için Taha suresinin 74 ve 75. ayetlerini seçtik. Ayetlerde şöyle buyurulmakta.
Bismillahirrahmanirrahim.
İnnehu men ye'ti rabbehu mujriman fa inna lehu cehenneme la yamutu fiha ve la yahya. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ.
Şurası muhakkak ki kim Rabbine günahkar olarak varırsa cehennem sırf onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar. Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin gibi ona varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir.
Bu ayetler Firavun'un sihirbazlarının Hazreti Musa'ya iman etmesi ve Firavun'un vaatlerinden ardından nazil olmuştur. Firavun, sihirbazlara zafer kazandıkları takdirde onlara kendi sarayında mevki verme sözü vermişti. Fakat sihirbazlar, Hazreti Musa'ya iman edince ellerini ve bacaklarını kesmek ve hepsini asmakta tehdit etti. Bu ayetlerde dikkat çeken nokta sihirbazların Hazreti Musa karşısında derin ve hızlı bir değişime uğramasıdır. Sihirbazlar Hazreti Musa'nın en sıkı düşmanları olarak karşısına çıkmıştı. Ancak o Hazret'in ilk mucizesini görünce derinden sarsılarak uyandı ve herkesi şaşırtacak şekilde taraf değiştirdi. Küfürden imana doğru bu ani ve hızlı değişim ve bir başka ifadeyle karanlıktan nura yönelmek herkesi şaşırttı. Hatta Firavun bile buna inanamadı ve bu yüzden bu durumu önceden tasarlanmış bir komplo gibi göstermeye çalıştı. Oysa kendisi de bu iddianın yalan olduğunu biliyordu.
Gerçekte sihirbazların hızlı ve derin bir şekilde değişime uğraması, öyle ki hatta bu uğurda canını bile koymaya hazır olması ve yüksek ağaçlardan asılmaktan ve elleri ve ayaklarının kesilmesinden korkmamalarına sebep olan şey ilim ve marifetti. Sihirbazlar o dönemi sihir ve büyü tekniklerini ve sırlarını biliyordu. Bu yüzden Hazreti Musa'nın yaptıkları sihir değil, ilahi mucize olduğunu anlamıştı. Ve buna göre büyük bir şecaat ve kesin tavırla yollarını değiştirdi. Dolayısıyla bu ayetlerden anlaşıldığı üzere sapkın insanları veya toplumları doğru yola getirmek için her şeyden önce onları bilinçlendirmek gerekir.
Bu ayetlerde dikkat çeken bir başka nokta şu ki tüm insanlar Allah'a doğru uzanan yollarında ya suçlu ve günahkar bir kul ya da mümin ve salih bir insan olarak Hak Teala'nın karşısına çıkar. Eğer insan suçlu ve günahkar ise sonucu azaptan başka bir şey olmayan ateşe atılır ve eğer mümin ise cennette ağlanır.
Hoca Abdullah Ensari İrfani bir tefsirde şöyle diyor. Bu iki ayet iki gruba işaret ediyor. Bir grup ilahi intikam sıfatına maruz kalır ve ne kurtulmak için ölürler ne de zevk alabilecekleri bir yaşam sürdürürler. Öteki grup ise ilahi lütfun cemali onlarda tecelli eder ve sevgi şarabından her an ve her saatte yararlanırlar. Bu ayetlerin amacı ise kulun gaflet perdesini aralaması ve amellerini şeriate göre ve hakikat kriterine uygun ilerletmesi içindir.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin üçüncü ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak verelim.
Mübarek Ramazan ayının son günleri bu yıl daha fazla sıcak ve daha uzun günlere denk gelmiştir. Ve susuzluk bazen oruç tutmanın baskısını ikiye katlar ve insanın vücudu su eksikliği sorunu ile karşılaşır. Buna göre şu yaz aylarının uzun günlerinde oruç tutan ve yemekten ve içmekten el çeken ve ilahi rahmete gönül verenlere şu tavsiyede bulunmak istiyoruz. Mübarek Ramazan ayında susuzluğunuzu gidermek için vişneyi unutmayın. Vişne susama hissini hafifletir ve kanı durular ve deriyi şeffaf yapar. Yine kayısı ve şeftali gibi meyveleri tüketin. Zira bu meyveler mide asidinden kaynaklanan rahatsızlıkları hafifletir ve vücudun kaybettiği mineralleri bir nebze de olsun telafi eder.
İnsanın kaybettiği mineralleri meyve suyu ve sebze ve bol sulu meyveleri tüketerek yeniden kazanmak çok yararlıdır. Portakal ve mandalina ve çilek gibi meyveler vücudun ihtiyaç duyduğu suyu karşılamanın yanı sıra kalsiyum, demir, potasyum ve diğer mineralleri ayrıca C, B1 ve B2 ve diğer vitaminleri karşılamakta birebirdir. Karpuz ve kavun gibi sulu meyveler de bu konuda çok faydalı ve iftarlarda ve sahurlarda tüketilmesi tavsiye edilir. Limon da susama hissini gidermekte çok etkilidir. Yine bu hissi hafifletmek için kurutulmuş nane, yaprağını kaynatın ve bal ile karıştırarak susama hissini hafifleten mucizevi bir içecek hazırlayın. Unutmayın, özellikle demli çay başta olmak üzere sahurda susuzluğunuzu gidermek için çay tüketmek yanlıştır.
Geleneksel tıp ise bu konuda semizotunu tavsiye ediyor. Bilimsel adı Portulaca oleraca olan semizotu etli yaprakları ve siyah ufak tohumu olan bir bitkidir. Bu bitkinin yaprakları yağ içeriyor gibi gözükür. İranlı büyük hekim İbn Sina semizotu harareti bastırdığını, susuzluğu giderdiğini belirtir. Semizotunu Ramazan aylarında susama hissini hafifletmek için tüketmek çok faydalıdır. Bu mucizevi bitkinin şerbeti iftar ve sahurda tüketilmesi tavsiye edilmiştir. Geleneksel tıp uzmanlarına göre semizotu kabızlık getirir. Birçok Arap ülkesinde semizotu sebzevat olarak marketlerde satılır. Bu otun suyundan veya ezilmiş yaprakları ve dallarından yanık yaraların tedavisi ve iltihapların hafifletilmesinde kullanılır.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 24. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleri ile ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim en büyük imtiyazı takva için belirlemiş. Öyle ki Müddessir suresinin 56. ayetinde Yüce Allah'ın da takva ehli olduğunu beyan ederek şöyle buyurmakta. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur. Marifet sahibi de O'dur. Evet, sohbetimizin başında anlaşıldığı üzere bugün takva hakkında konuşacağız.
İslam peygamberi hac mevsiminde Mina diyarında bir devenin üzerinde otururken insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bilin ki sizin Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Ne Arap Acem'den üstündür ne de Acem Arap'tan. Ne siyah kumraldan ve ne de kumral siyahtan üstündür. İlla takvası ile. Allah Resulü bu sözlerin ardından orada bulunanlardan bu sözü orada bulunmayanlara da duyurmalarını ister. İslam peygamberinden bir başka hadiste de şöyle okumaktayız. Allah sizin aile ve soyunuza bakmaz. Sizin vücudunuza da bakmaz. Malınıza da. Ancak kalplerinize bakar. Kalbi salih olan insana Allah lütuf ve merhamette bulunur. Hepiniz Adem oğullarısınız ve aranızda Allah katında en çok sevilen, en takvalı olanınızdır.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de muttaki insanları büyük mükafat, büyük fazilet, mağfiret, rahmet ve cennetle müjdeliyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir başka önemli nokta şu ki, ilahi takva itaatle beraber peygamberlerin amacı ve davetinin özetidir. Örneğin Yüce Allah Şuara suresinin 105 ila 108. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Kur'an-ı Kerim takvadan insanların en iyi yoldaşı ve ahiret için en iyi azık şeklinde söz ederken, Bakara suresinin 197. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Takva edinin. Yüce Allah hak yolunu sizin için aşikar etti ve yollarını aydın tuttu. O zaman sizi ya sizi saracak şekavet ya da ebedi kurtuluş bekliyor. O zaman şu fani dünyada ahirette ebedi yaşamınız için azık toplayın ki sizleri buna doğru hidayete erdirmişler ve bu dünyadan göç etmeyi emretmişler ve sizi kıyamet yolunu izlemek için uyandırırlar. Sizler bir yerde bekleyen ve ne zaman ahirete doğru yola çıkmanın emredileceğini bilmeyen bir kafile gibisiniz.
Tahran Radyosu.
Fani dünyada sorunlardan ve sıkıntılardan kurtuluş ve işlerin kolaylaşması ilahi takvanın faydalarından ve tesirlerinden biridir. Ebu Zer Gaffari'den bir hadiste İslam peygamberinin şöyle buyurduğu nakledilir. Ben öyle bir ayet biliyorum ki eğer tüm insanlar ona amel ederse sorunlarını çözmeye yeter. Allah Resulü daha sonra Talak suresinin 2. ayetini tilavet buyurur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder.
Kuşkusuz bu ayetin anlamı şu değildir ki insan her türlü çabadan el çeksin. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu ayet nazil olduğunda bazıları kapılarını kapatıp ibadete yöneldiler ve Allah bizim rızkımızı üstlendi dediler. Bu haber Allah Resulüne ulaştı. Onlara elçiler gönderdi ve neden böyle yaptıklarını sordu ve kim böyle yaparsa duası kabul görmez. Takva, çalışmak ve çaba harcamakla beraber olmalıdır diye buyurur.
İmam Ali Aleyhisselam'ın da takva konusunda çok net ve canlı tabirleri vardır. O Hazret bir yerde takvayı günah ve kirlenmekle mukayese ederek şöyle buyurur. Bilin ki günahlar asi merkepler gibidir ki günahkar insan onun üzerine binmiştir ve dizginlerini kopararak onları cehennemin dibine yuvarlandırır. Ancak takva sakin ve uslu bir merkep gibidir ki sahibi ona biner ve dizginlerini elinde tutar ve cennetin derinliklerine kadar merkebini koşturur. Gerçekte takva, nefsin kontrol altına alınması ve şehvetleri kontrol etmektir. Oysa takvasızlık, asi şehvete teslim olmak ve onun üzerindeki kontrolü kaybetmektir.
Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Bilin ey Allah'ın kulları, takva güçlü ve yenilmez bir kale gibidir. Ancak günah öyle bir surdur ki gevşek ve savunmasızdır. Ve ehli olanları afetlerden kurtaramaz ve ona sığınan içinde güvende olamaz. Bilin ki insan sadece takva ile günahın zararlarından korunabilir. Lokman Hekim de oğluna şöyle diyor. Oğlum, dünya derin bir deniz gibidir ki içinde birçok insan boğulmuştur. Sen bu denizde gemini Allah'a iman olarak belirle, yelkenini Allah'a tevekkülü, ahiret için azığını ilahi takva yap. Eğer bu denizden kurtulursan, ilahi bereket ve hikmet sayesindedir ve eğer helak olursan, bu günahların yüzündendir.
Kuşkusuz günahtan sakınmak ve ahlaki öğretilere yönelmek insanlarda takvayı daha da güçlendirir ve sonuçta insanın kalbi iman nuru ile aydınlanır. Takva nuru güçlendikçe yakin ve iman nuru da o kadar güçlenir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran Masalları ve Efsaneleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Evet değerli dinleyicilerimiz, peri masallarında bir başka büyü ve sihir unsuru harikulade dostlar ve arkadaşlardır. Bu dostlar ve arkadaşlar çok acayip yetenekleriyle genellikle herhangi bir sebep olmaksızın kahramanla birlikte yola çıkar ve ona türlü sorunların ve sıkıntıların aşılmasında yardımcı olur. Bu karakterlerin büyük hacimlerde sıvıları içebilmeleri veya devasa yapıları ve dağları kaldırma güçleri gibi çeşitli yetenekleri söz konusudur. Bazen bu masallarda devler de öykünün kahramanına hizmet eder ve onların harikulade dostlarından sayılır.
Peri masallarında öykünün kahramanının eline geçen büyü ve sihir aletleriyle bu aletleri ele geçirme yöntemleri arasında herhangi bir özel ilişki yoktur. Örneğin öykünün kahramanı hayvanların yardımından yararlanmak için her zaman onlara önceden yardımcı olmuş olması gerekmez ve bazen de bu hayvanları satın alır veya bulur ve bazen de hayvan karakteri hiçbir sebep olmaksızın kahramana yardımcı olur. Ama yine de masalı anlatanların uyduğu bazı kurallar vardır. Nitekim İranlı peri masallarının hiçbirinde hiç kimse herhangi bir şarta veya talebe karşılık sihirli veya büyülü hayvanları kahramana vermez. Öykünün kahramanı Süleyman'ın büyülü yüzüğünü bir şeye karşılık elde edebilir veya onu satın alır veya bulur ya da iyi bir amelin karşılığı olarak kazanır.
Bazen öykünün kahramanı öldürülünce yere akan kanından bir şeyler ortaya çıkar. Daha sonraları kahramanın ölüm sırrını aydınlatır. Genellikle de öykünün sonunda ölen kahraman bu büyülü şeyin içinden canlı ve sapasağlam ortaya çıkar. Peri masalları uzmanlarına göre bu tür kavramlar öykünün ait olduğu eski milletlerin çok eski ve ilkel inançlarına dayanır. İlkel inançlara, doğaya tapmayı, eşyaların canlı olduğu düşüncesi, hayatın yeniden yaşandığı inancı, sihir veya büyü inancı gibi inançları örnek vermek mümkün. Eski ve ilkel insanların incelenmesi, İranlı kavimlerin bu inançlarının nasıl yaşlı ninelerin anlattığı masalların ana temasını oluşturduğuna açıklık getirir.
Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi de bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şehribanu ile yaşadığını, Şehribanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık. Ve dedik ki Molla Bacı Şehribanu'dan anasını sirke küpüne atmasını istedi. O da aynen öyle yaptı. Ve Molla Bacı daha sonra Şehribanu'nun üvey anası olunca gerçek yüzünü gösterdi. Kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En sonunda Molla Bacı'nın Şehribanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde bütün bunları eğirmesini istediğini anlattık. Ve dedi ki Şehribanu'nun sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti. Ve bir kuyuda bulunan devi gönderdi ve dev de Şehribanu'ya yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay, çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Ve yine Molla Bacı Şehribanu'nun sarı inekten yardım aldığını, ineğin kızın öldürdüğü annesi olabileceğini, bu yüzden de sarı ineği yok etmeye karar verdiğini, Şehribanu maceradan haberdar olduğunu ve devden yardım talep ettiğini ve dev de sarı ineğe benzer bir ineği ona verdiğini, böylece annesini kurtardığını, prens ise hala Şehribanu'yu düşündüğünü anlattık. Şimdi dilerseniz hep birlikte maceranın devamını dinleyelim.
Şeyh Banu'yu düğünde gördükten sonra ona sırılsıklam aşık olan kralın genç oğlu onu bulamayınca hastalandı ve yataklara düştü. Kralın eşi kentin tüm hekimlerini topladı ve onlardan oğlunun derdini anlamalarını ve varsa derdine çare bulmalarını istedi. Hekimler hemen genç prensin bir kıza aşık olduğunu ve kızın ayakkabılarından birisinin elinde bulunduğunu anlar. Kralın eşinin durumunu anlayınca oğlunu teselli eder ve gönlünü ferah tutmasını söyler ve istediği kız Kaf Dağı'nın ötesinde olsa bile onu bulacağını ve elini oğlunun eline vereceğini anlatır.
Bundan sonra kralın eşinin talimatı üzerine birkaç deneyimli yaşlı kadın ayakkabıyı ellerine alır ve kent kent ev ev dolaşır. Ama ayakkabının sahibini bulamaz. Çünkü ayakkabıyı hangi kızın ayağına denedilerse ya dar ya da büyük geldi. Sıra Şehribanu'nun babasının evine gelince Molla Bacı Şehribanu'yu fırının içine atar, üzerini de susam dolu bir tepsiyle kapatır ve bir horozu da fırının üzerindeki tepsinin yanına bırakır ki susamları yesin ve gürültü yapsın ki Şehribanu ses çıkardığı zaman kimse onun sesini duymasın. Yaşlı kadınlar eve gelir ve evde kızları olup olmadığını sorarlar. Molla Bacı da tabii ki kızımız var, hem de iyisi var diye karşılık verir. Ve hemen ardından kızını getirir. Yaşlı kadınlar ayakkabıyı kıza verir ve denemesini söyler. Kız her ne kadar çaba gösterdiyse nafile. Ayakkabı bir türlü ayağına uymaz. Öte yandan kentte başka ev kalmadığı için yaşlı kadınlar Molla Bacı'dan evde başka kız olup olmadığını sorar. Molla Bacı ise bir tek bu kızı olduğunu söyler. Ama birden horoz, fırının üzerinde susam tepsisi, ay parçası fırının içi, tepsiyi kaldır, ay parçasını çıkar diye ötmeye başlar.
Horozun ötüşünü duyan yaşlı kadınlar şaşırır ve horozun neler söylediğini merak eder. Molla Bacı ise hemen bir taş alır ve horoza atar. Ve bu horozun zamansız öttüğünü, yarın hemen onu keseceğini ve elinden kurtulacağını söyler. Atılan taştan korkan horoz kaçar ve duvarın üzerine atlar ama yine aynı tekerlemeyi tekrarlar. Yaşlı kadınlar bu kez tekerlemeyi anlar ve birbirine gidip fırını açıp içinde neler olduğunu görmelerini söyler. Bunun üzerine yaşlı kadınlar fırının üzerindeki tepsiyi kaldırır ve içinde ay parçası güzel bir kızı görür. Kadınlardan biri Şehribanu'nun elini tutar ve fırından çıkarır ve sevinç çığlıkları atarak şöyle der. Allah'ım! Kim şimdiye kadar alnında, ay çenesinde yıldız olan bu kadar güzel bir kızı görmüştür? Öteki yaşlı kadınlar da gelir ve hemen ayakkabıyı kızın ayağına denemeye başlar ve ayakkabının Şehribanu'nun ayağına tam uyduğunu fark eder.
Bunun üzerine yaşlı kadınlar Molla Bacı'ya döner ve şöyle der. Kralın oğlu bu kıza aşık. Bu yüzden yemekten içmekten kalmış. Şimdi de ne istiyorsan söyle getirsinler, kızı götürsünler. Molla Bacı şöyle der. Biz sizden fazla bir şey istemiyoruz. Sadece 2 metre kadar mavi keten kumaş getirin. Ama bir şartım var. O da bu kızı da vezirin oğluna alın. Yaşlı kadınlar bu şartı krala anlatacaklarını, kral da vezirine öbür kızı oğluna almasını emredeceğini. Fakat anlamadıkları şey, neden bu kadar güzel bir kızı, bu kadar ucuz bir şey karşılığında vermek istedikleridir. Mulla Bacı ise Şehbanu'yu kötülemeye başlar. Ama yaşlı kadınlar bu sözler onları ilgilendirmediğini, kralın oğlu kızı istediğini anlatır.
Ertesi gün saray kadınları 2 metre ketenden kumaş, yarım kilo sarımsak ve yarım kilo soğanla gelir ve kızı götürmeye geldiklerini söyler. Mulla Bacı öteki kızını ne zaman götüreceklerini sorar. Kadınlar onu da kralın oğlu evlendiği günün ertesi günü gelip götüreceklerini ve vezirin oğluna vereceklerini söyler. Mulla Bacı da madem öyle kızı akşamüstü gelip götürmelerini söyler. Kadınlar neden akşamüstü diye sorar. Mulla Bacı Şehbanu için düğün kıyafeti hazırlamak istediğini söyler. Kadınlar kabul eder ve gider. Mulla Bacı mavi keten kumaştan Şehbanu için geniş bir elbise diker ve ona giydirir. Akşamüstü saray kadınları geri döner ve Şehbanu'yu alarak saraya götürmek ister. Evden çıktıklarında ise Şehbanu şöyle der. Şimdi kentin dışına çıkıp annemle vedalaşmalıyım. Kadınlar sorar. Yoksa bu kadın annen değil miydi? Şehbanu ise hayır, üvey annem idi der. Kadınlar şöyle der. Şimdi neden seni fırında sakladığını, ardından da hakkında kötü şeyler söylediğini ve seni bu kadar ucuza verdiğini anladık.
Şehbanu saray kadınlarını çöle götürür ve kuyuya yaklaşınca şöyle der. Siz burada bekleyin, ben gidip annemle vedalaştıktan sonra hemen dönerim. Şehbanu kuyuya iner. Kuyudaki dev sorar. Nereye gidiyorsun bu keten elbiseyle? Şehbanu şöyle der. Beni koca evine götürüyorlar. Ardından da tüm olup bitenleri tek tek anlatır. Dev hemen ipekten bir elbise, yakut taşla süslü bir taç, elmastan bir yüzük, zümrütten bir kolye ve altından bir çift ayakkabı hazırlar ve Şehbanu'ya verir. Şehbanu da hemen üstünü değiştirir. Dev şöyle der. Kralın oğlu sana içecek ne ikram ederse al. Ama onun anlayamayacağı bir şekilde dök gitsin. Şehbanu devle vedalaşır ve kuyudan çıkar ve saraydan gelen kadınların yanına döner. Yaşlı kadınlar Şehbanu'yu yeni kıyafetiyle görünce şaşkına döner ve ona övgüler yağdırdıktan sonra birlikte sarayın yolunu tutarlar.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyorsunuz.
Gençler, tarih boyunca toplumların siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarında büyük gelişmelere ve değişimlere ve ilerlemelere vesile olmuştur. Gerçekte gençlerin tüm alanlarda ifa ettiği rol belirleyici ve yapıcı olmuştur. Bugünkü sohbetimizde gençlerin siyasi arenalardaki varlığını gözden geçirmek istiyoruz.
Kuşkusuz her ülkede genç kuşak, bu ülkenin siyasi geleceğinde ve yönetiminde önemli hazineler sayılır. Günümüzde çeşitli ülkelerde gençler, kuşaklar siyasi eğitim almak ve siyaset yapan partilerle tanışmakla yaşadıkları ülkenin siyasi geleceğine katılabilir. Seçimlere katılmak, öğrenci derneklerine kurmak veya üye olmak, siyasi konuların üzerinde milli düzeyde oturumlar düzenlemek ve öğrenci dergileri çıkarmak, genç kuşağın siyasi meselelere katılımına katkı sağlayacak bazı faaliyetlerdir.
Gerçekte genç kuşağın önemli özelliklerinden biri, toplumun siyasi konularına ve güncel meselelerine yönelik eğilimleridir. Nitekim uzmanlar da gençleri siyasi varlıklar şeklinde tanımlıyor. Bunun sebebi belki de genç insanın sosyal olmak veya daha doğrusu bir grubu ait olmak istemesi ve o grubun üyeliğini benimseme hissidir. Öte yandan genç insanların tavırları ve davranışları da siyasi insanlara benzer. Zira genç insan özgürlük ve bağımsızlık ruhu ile kendini kanunlara muhtaç hisseder ve çeşitli konularda görüş beyan etmeyi ve oy hakkına sahip olmayı arzu eder. Genç insan hedeflerini geliştirmek için güce muhtaçtır. Genç insan düşmanla mücadele cephesinde de savaş ehlidir, aynı zamanda barışı düşünür. Gençler sosyal ve siyasi arenalarda çok hassastır. İstişare, danışma, protesto eylemlerine katılma, nizamı destekleme ve benzeri durumlar genç kuşağın sosyal ve siyasi işlere katılmalarının simgeleridir. Tabii ki hükümetin destekleriyle mümkündür. Gerçekte genç insan toplumdan onun siyasi ve sosyal faaliyetlere katılmasına zemin hazırlamasını bekler. Nitekim gençlerin toplumun sosyal ve siyasi meselelerine katılımı ilerlemeye vesile olur. Çünkü genç kuşak her ülkenin nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur. Bu yüzden gençlerin türlü sosyal ve siyasi arenalara katılımı çok etkili olabilir.
İslam dini sadece insanların bireysel ve ahlaki konuları ile ilgilenmez ve genel yapısında siyaset açıkça göze çarpar. Müslüman insan yaşadığı toplumun siyaset ve hükümet meselelerine karşı duyarsız değildir ve Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde Müslüman insanı bireysel yaşamından soyutlanarak geniş çapta sosyal faaliyetlere katılmasını tavsiye eden ahkam ve öğretiler yer alır. Bu yüzden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşan birçok ülkede direnişin ekseninde kararlı ve cesur gençleri görmekteyiz.
Gerçekte gençlik duyguları ile coşan genç kuşak iyi bir şekilde yönlendirildiği ve doğru siyasi bakışa kavuşturulduğu zaman ülkenin siyasi kaderini ve yapısını belirlemekte temel rolü ifa eder. Nitekim Medine'de ilk İslam hükümetlerinin temelleri gençlerin desteğiyle atıldı. İslam peygamberi Beyset'in ilk günlerinden itibaren gençlerin siyasi işlere katılım zeminini hazırladı. Bu yüzden İslam'ın ilk günlerinde Hicaz Yarımadası'nda gençler Peygamber Efendimiz'in davetine en çok lebbeyk diyen kesim oldu. Allah'a ve peygamberine iman etti. Gençler Kureyş liderleri ve ebeveynlerin şiddetli muhalefetine rağmen İslam dinini benimsedi ve programlarını canı gönülden uygulamaya başladı. Allah Resulü'nün evlatlığı Zeyd bin Haris, o Hazret'e iman eden ve İslam dinini yaşamının programı olarak benimseyen gençlerden biriydi.
İslam peygamberinin döneminde ibadi ve siyasi boyutu olan ve çok etkili sayılan dini programlardan biri, namazın cemaat şeklinde kırılmasıydı. Bu çalışma cahiliye döneminde eşine rastlanmayan bir konuydu. Nitekim Resulullah Efendimiz iman edenlerle namaza durduğunda bu işi çok acayip görünüyordu ve en çok da gençler o hazretin kıldırdığı cemaat namazına katılıyordu. Nitekim uzak yörelerden Mekke'ye gelen insanlar Müslümanların cemaat namazını görünce şiddetle etkileniyordu. Allah Resulü siyasi, ibadi, askeri ve diğer tüm alanlarda gençlerin katılımına zemin hazırladı ve gençlere dini ve sosyal etkinliklere katılmaya teşvik etti. İslam peygamberi ayrıca talim ve terbiye ve kültürel faaliyetlerde gençlere fırsat tanıyor ve onların katılım doğrultusunda özgüven duygularını geliştiriyordu. Habeşistanlı genç Bilal, Resulullah Efendimiz'in destekleriyle kimliğini ve kişiliğini kazandı ve Hazret'in yanında yer aldı ve Resulullah'ın müezzini oldu.
Tahran Radyosu.
Günümüzde de gençlerin çeşitli sosyal ve İslami etkinliklere aktif bir şekilde katılmaları ve toplumun çeşitli meselelerine ortak olmaları beklenen bir durumdur. Rahmetli İmam Hümeyni gençlerin sosyal ve siyasi işlere katılmaları konusunda şöyle buyurmuştur. Müslümanların ümit kaynağı olan siz İslam'ın değerli gençlerinin görevi milletleri uyandırmak ve sömürücülerin şom ve yıkıcı planlarını ifşa etmektir. İslam'ı tanıma uğruna daha çok çaba harcayın. Kur'an-ı Kerim'in kutsal tealimini öğrenin ve uygulayın. Büyük bir ihlasla İslam'ı başka milletlere tanıtmak ve yaygınlaştırmak ve İslam'ın büyük ülkelerini gerçekleştirmek için çalışın. İslami hükümeti uygulamak ve meselelerini irdelemek için daha çok çaba harcayın. Dindar olun ve kendinizi donatın, birlik olun ve saflarınızı sıklaştırın, mümkün mertebe hemfikir olun ve fedakar insanlar yaratın. İslam ve Müslümanlara karşı gelen zalim sistemin planlarını ifşa etmeden gafil kalmayın. Acı çeken Müslüman kardeşlerinizin sesini tüm dünyaya duyurun ve onların dert ortağı olun.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin gençlere yönelik özel ilgisi ve iktisadi hamasetin yanında siyasi hamasete vurgu yapması, başta genç kuşak olmak üzere halkın ülkenin siyasi arenasına katılımının önemini yansıtıyor. Gençler ülkenin geleceğinin yönetiminde önemli rol ifa ettiğinden, gençleri siyasi açıdan yetiştirmek ve siyaset arenalarına katılmalarına zemin hazırlamanın önemi iki kat artıyor. Bu konu dünyanın diğer ülkelerinde büyük önem arz ediyor ve çeşitli ülkelerde gençlerin yetiştirilmesi ve siyasi sürece katılmalarının sağlanması için çeşitli programlar hazırlanır.
İngiltere'de eğitim ve öğretim yetkilileri yaklaşık 50 yıldır Public School adı altında okulların temelini attı. Gerçi bu okullar bir nevi umumi okullar olarak mana ediliyor. Fakat söz konusu okullar daha çok sosyal ve siyasi temelli okullardır. Bu okullarda öğrencilere sabahtan öğlene kadar normal dersleri okutuluyor. Öğleden sonra ise öğrencilere seçilen gazeteleri, dergileri ve bültenleri okumaları için süre tanınıyor. Bu okullarda öğrenciler iki gruba ayrılıyor. Bir grup öğrenci İşçi Partisi ve bir başka grupta Muhafazakar Partisi gibi hareket ediyor ve bir eğitmen de tartışmaları gözetliyor ve göreceli hiçbir grubun tarafını tutmuyor. Sadece programı yönlendirerek oturumları sakin tutmaya çalışıyor. Gerçekte İngilizler böylece gelecekte İngiltere parlamentosunda yer alacak insanların şimdiden bir parlamenterin tüm özelliklerine sahip olmasına yardımcı oluyorlar.
Ancak dünyanın birçok ülkesinde insanlar siyasi sürece katılmıyor. Yani ya pasif ve duyarsız hareket ediyor ve politikayı politikacılara havale ediyor ya da siyaseti yasak bir alan gibi algılıyor. Öyle ki bu alana girmenin ebediyen yasak olduğunu düşünüyor ya da korku veya bir nevi papağan gibi taklit etme bu insanların siyasi davranışını belirliyor ki bu özellikler tam da ecnebilerin ve diktatörlerin sultan kurma yolunu açıyor.
Gerçekte gençlerde siyasi görüşü geliştirmek için bu kesimde özgüven duygusu ve başkalarının düşünce ve oylarına saygı duygusu geliştirilebilir. Daha da önemlisi gençlerin sağlıklı sosyal ve siyasi faaliyetlerde aktif bir şekilde katılımları sağlanabilir. Çünkü sosyal ve siyasi meseleleri ortak olmak ve irdelemek genç kuşakta bilinçlenmeyi ve basireti artırmayı beraberinde getirir. Eğer siyasi terbiyeyi, toplumun genel gücünü artırma, yapıcı katılım sağlamak için hazırlıklı hale getirme şeklinde mana edecek olursak, doğru terbiye için gençlerin siyasi bilgilerini, bilinçlerini ve bakışlarını geliştirmek gerekir. Ki bunun için bir yandan insanların siyasi bilgisini artırırken diğer yandan onlara bilgileri doğru analiz etmeyi öğretmeliyiz. Sonuç olarak ülkenin eğitim sisteminin gözetiminde yetişen gençler yaşadıkları ülkenin tarihi, siyasi ve kültürel mazisini bilmeleri, yine iç ve dış sulta etkenlerini ve ülkeye hakim olan yasaları iyi tanımaları ve mevcut kargaşalı dünyada sultacılık ve sultaya boyun eğmek gibi süreçleri ve uluslararası ilişkileri bilmeleri gerekir.
Her halükarda unutmamak gerekir ki bilgiler ve veriler doğru biçimde analiz edilmeli ve yorumlanmalıdır. Çünkü veriler gençleri besleyen ham madde gibidir ve eğer bu maddelerin veya bilgilerin siyasi meselelerle ilişkileri arasında doğru ve mantıklı ilişki kurulmazsa analizler yanlış veya güdümlü olabilir ve bu kez ecnebi medyanın terkinleri gençlerin kafasını karıştırarak uygunsuz siyasi tepkiler vermelerine yol açabilir. Ve unutmamak gerekir ki siyasi meseleleri irdelemek gençler için hiç de kolay bir iş değildir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevher isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.